Bütün Yolları Beşiktaş'a çıkanların programı Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Sunucularımız Ahmet Uysal ve Batuhan Ekşioğlu'yla birlikte Beşiktaş gündeminin nabzını tutmaya hazırsanız başlıyoruz.
Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Bendeniz Ahmet Uysal. Yanında sevgili partnerim Batuhan Ekşioğlu'yla beraber podcastimizin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımızda bir de konuğumuz var. Beşiktaşların çok sevdiği duayen gazeteci Fatih Doğan da bizlerle. Sevgili Fatih Doğan, hoş geldin abi.
Hoş bulduk Ahmet.
Sevgili hoş Batuhan, sen de hoş geldin.
Hoş bulduk Fatih abi, hoş geldi aramıza.
Hoş bulduk.
Biraz keyifsiz bir akşamdayız. Beşiktaş Alanya karşısında maalesef yine 2 puan bıraktı. Bu sezon artık alışkanlık haline geldi. Beraberlikten sonra maçı çevirebileceğimize dair açıkçası benim içimde de hiçbir umut yoktu. Bu sezon böyle geldi geçti. Fatih abi, sen nasıl gördün bu akşamki maçı? Analizlerini alalım.
Bence gecenin ya da akşamın en can alıcı noktası 1-0'dan sonra beraberlik golünü vermek ve 2 puanı kaybetmek. Yani takım bir strateji geliştiremedi. Bir stratejisi olsaydı 1-0'ı koruyabilir ve buna göre bir başarılı bir sonuçla kapatabilirdi. Çünkü herkesin gözden kaçırdığı ya da dikkatini dağıldığı bir nokta var. Kupaya hedeflendik. Evet, Beşiktaş camiası kupayı kazanmak istiyor. Bunun için inanılmaz derece motive olmuş durumda. Bunu nereden gördük? Ankara Gücü maçında dolu tribünler, sezonun en iyi tribün performansı, coşkusu. Ben özellikle Dolmabahçe'den o kalabalıklar arasında yürüdüm stada. Statta tribündeydim, basın tribündeydim. O coşkuyu, desteği maç boyunca hissettim ve manşetim de o gün oydu. Maçı taraftar kazandı demiştik hatırlarsanız. Ama işin ilginç tarafı bugün, bu akşam itibariyle söylüyorum. Bu karşılaşmada 1-0'ına geçtikten sonra bazen o skoru tutacak argümanlar yapmanız lazım, stratejiler yapmanız lazım. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz, her zaman yüksek oynayamayabilirsiniz ama bugün Serdar Hoca biraz daha o tecrübesizliğini hissettirdiği gibi daha akıllı hamleler yapabilirdi, daha dengeli değişiklikler yapabilirdi. 1-0 üzerine kompozisyonlar yapabilirdi ama bunu göremedik. İşin yanlış tarafı şu bence. Olası ihtimalden bahsediyorum. Ben Beşiktaş'ın bütün enerjisiyle, gücüsüyle, taraftarıyla, yönetimiyle, her şeyle Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nı almaya odaklandığını biliyorum. Ama futbolda iki sonuç var yani. Ya kazanacaksınız ya kaybedeceksiniz. Bir ihtimal var orada. Bu ihtimali de dikkat almak lazım. Şu anda %50. Hatta Alanya maçındaki futbola bakarsanız bu oran daha da düşer. Ama finallerin havası farklı olur, motivasyonu farklı olur diyerek ona %50-50 diyorum. Olası bir Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniş ve Avrupa yolunun Beşiktaş'a kapanması, Ziraat Türkiye Kupası kapısından diyorum. Acaba ligdeki ihtimali nereye getirecek? Şu anda Kasımpaşa öyle bir pozisyon aldı ki arkamıza yaslandı. Yani Beşiktaş Trabzon'la 3. lig yarışı verirken araya Başakşehir girdi. Şimdi de Kasımpaşa zorluyor ve biz Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yla son hafta maçı var. Yani olası Ziraat Türkiye Kupası'ndan sekildiği zaman nasıl oyuna gireceksin? Nasıl Avrupa'ya gideceksin? Ve bu maçları nasıl olarak gereksiz bir şekilde sıkıntıya sokuyorsun? Bunların da planlanması gerekirdi. Maalesef bu görüntü sağlanamadı. Bence buraya da bakılması lazım. Ziraat Türkiye Kupası motivasyonu sürdürürken arkada ligi boşlamamak lazım.
Maçın kadrosu da çok eleştirildi. Yani bu konuda Serdar Hoca'nın seçimleri, sen nasıl buluyorsun abi seçimlerini? Yani çok daha genç bir kadroyla çıkabilirdi. Yani altyapı hocası eldeki, madem bu kadar kadro sıkıntılı, sakat veya yorgun oyuncular var, yani eldeki gençlere şans verilebilirdi gibi bir fikir hakim. Sen nasıl görüyorsun bu konuyu?
Yani çok katılmıyorum. Yani bu maçlar kritik maçlar. Yani sizin hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştireceğiniz maçlar. Tabii ki gençler oynayacak, oynamalı. Hayat son 30 yıldır hep gençlerin peşinden koştuk. Hiç kaybetmedik de pişman da olmadık ama önceliği bu karşılaşmanın kazanmak. O 1-0'ı tutmalıydınız ya da bu maçı kazanmalıydınız. Gerisi hep teferruat. Burada zaten sakatlarınız var, zaten sıkıntılı oyuncularınız var. Bunların üzerinde bu tür işte 1-0 koruyacak deneyime ihtiyaç gerekiyordu. O yüzden ben işin açıkçası ya gençler oynasaydı bu böyle olmazdı. Kaybedeceksen gençlerle kaybet gibi yaklaşımları bu maç özelinde doğru bulmuyorum. Oradan bir eleştiri yapmıyorum ama oyunun genelinde sıkıntı vardı. Aklımda kalan en güzel görüntü Onur'un Beckham'vari yapmış olduğu derinlemesine arka yaptığı orta. Muhteşem kesti ve Mureka'nın kafa golü. Gerçekten üst düzey bir gol, üst düzey bir orta. Onun dışında birçok oyuncu performansında sıkıntı gördüm. Savunma hattında, orta sahada, hücum hattında maalesef oyuncu grubu beklenen motivasyonu, beklenen oyun kalitesini gösteremediler.
Golü hatırlattığın çok güzel oldu abi. Gerçekten ben de Quaresma'dan sonra bu kadar güzel bir orta ve kafa golünü anımsayamadım, hatırlayamadım açıkçası. Bu bağlamda hemen sözü sevgili Batuhan'a da vermek istiyorum. Sevgili Batuhan, maç sonunda teknik sorumlumuz Halim Oktay da açıklamalarda bulunmuş. Yorgun oyuncularımız vardı. Bu aralı uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncularımız vardı. Onun için bazı sıkıntılar yaşıyoruz demiş. İkinci yarıda da ilk yarım saati iyi oynadık ama golün ardından sonra bir konsantrasyon eksikliği yaşadık demiş. Bunun yanı sıra da birçok genç oyuncumuza süre verdik. Onların gelişiminden ve gösterdikleri performanstan son derece memnunum demiş. Yani buradan teknik heyetin genç oyuncular özellikle üzerinde verdikleri süreyi yeterli bulduklarını mı çıkarmamız lazım? Sen de genel maç analizini nasıl gördün?
Şimdi maçtan önce de Seren Cebey'de muhtemel 11 paylaşıldı biliyorsun. Ben de Mustafa Eren Hekimoğlu'nu hocanın ilk 11'de maç antrenmanda, taktik antrenmanda A takım yani ilk 11 olarak denediğini duymuştum. Ben Mustafa Eren Hekimoğlu'nu oynatmasını bekliyordum. Çünkü Onur Bulut Şenol Güneş döneminde de hatırlarsın bir ara sağ kanat denenmişti. Yani sanki bugün kadroyu Şenol Güneş yapmış biz Şenol Güneş'in yönettiği takımla sahaya çıkmışız teknik yani direktörümüz arka planda Şenol Güneş'miş gibi geldi bana. Yani anlayamadım çünkü forvetimiz Cenk yani şu anda bugün takım 4-2-3-1 oynamazdı. Şu anki elimizdeki kadroda Raşit San'ın olmadığı, Semih'in olmadığı ortamda oynanabilecek en güzel formasyon 4-4-2 idi. Maalesef bunu hiçbir hoca sezon başından beri denemedi. Yani niye bilmiyorum. 4-4-2 oynadığımızda ne olur? Çok mu açık veririz? Yani bugünkü oynadığımızdan daha mı kötü oynarız? Ben bunu anlamış değilim. Denemedi hiçbir hoca bunu. Ne Santos denedi, ne Serdar Hoca denedi, ne Burak Hoca denedi, ne Rıza Hoca denedi. Şenol Güneş zaten biliyoruz. Yani 5 hoca değiştirdik bu takımda ama hiçbirisi farklı bir formasyona, farklı bir formata takımı evirmedi. Bunu anlamış değilim. Bu oyuncu grubu sadece bu formasyonla mı oynar? Bunda da emin değilim. Yani illaki denenebilirdi. Ben seneye bu takımda kadroda kesin olarak kalacağını bildiğim oyuncuların bu maçta ilk 11 başlamasını isterdim. O konuda Serdar Hoca benim gözümde biraz sınıfta kaldı. Yani biraz hayal kırıklığı oldu bana. Ama umarım Hatay maçıyla evimizde son iç saha maçımız olacak bu sezon. Güzel bir galibiyet alır ve sezonu en azından beşincilikle kapatırız. Çünkü Kasımpaşa ile son hafta oynayacağımız maç eğer Türkiye Kupası'nı alamazsak bizim için Avrupa serüveni için bir final maçı olacak. Maalesef bu federasyon ve hakem ekibiyle finallerde Beşiktaş'ı zor günler bekliyor. Hem Türkiye Kupası finali için hem Kasımpaşa finali için. O yüzden son haftaya bırakmadan biz Hatay'a çok üzüldük depremden dolayı. Hatay çok zorluklar yaşıyor kulüp, şehir, insanlarımız. Ama maalesef Beşiktaş'ın da seneye katılmak zorunda olduğu bir Avrupa var. O yüzden Hatay'ı yenip artık küme düşüp düşmeyeceğine bakmadan orası bizi ilgilendirmiyor. İnşallah kümede kalırlar. Hatay'ın kalmasını isterim ama dediğim gibi biz haftaya çok önemli bir maç bizi bekliyor.
Kesinlikle öyle. Yani baktığımız zaman şu anda bize yaklaşan, hatta bizi geçen rakiplerimiz 10 puan gerideyken 3 puan önümüze geçen bir Başakşehir var. Kasımpaşa keza Aport'ta bekliyor. Son derece önemli Hatay maçı ve elbette Avrupa için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmamız elzem. Çünkü hem antrenör seçimini ve transferlerini mutlaka etkileyecek bir karar. Bu arada tabii takım hazırlıkları sürerken kulüple alakalı da çok yoğun bir gündem vardı. Tüzük tadille alakalı bir kongre vardı geçen gün. Bunun çalışmaları ta 2020 yılında başlandığı söyleniyor. Sevgili Fatih Doğan da oradaydı, kongredeydi. Bizim için orada izlenimlerini edindi. Sevgili Fatih abi, kongreden akılda kalan senin için en önemli olaylar neydi? Bizimle paylaşabilir misin acaba?
Ahmet, tabii ki, ama kongreye gelmeden önce bir hatırlatma yapayım. Yani Beşiktaş'ın 5. olarak bitirip eğer oradan Avrupa'ya giderse otobanla gitmiyorsun. Yani engellerle dolu bir 5.lik yolu var. Yani orada hani Ziraat Türkiye Kupası'nı boş geçersen, finalde kaybedersen, ligde de 5. gidersen, hatırlayın Sergen Yalçın'ın bir sözü vardı, bir açıklaması vardı bir basın toplantısında. Dedi ki hoca, erkenden kampa girmek çok yorucu, yıpratıcı olabilir demişti. Ve Beşiktaş'ın lig yolu bu dakikadan sonra, ligden gitse bile, Avrupa biletini alsa bile, erkenden kampa girmesi anlamına geliyor. Beşiktaş'ın hocası henüz yok. Beşiktaş'ın transferleri yok. Beşiktaş'ın 17 tane yabancı oyuncusu var. Bunların bir kısmının gönderilmesi lazım. Onların yerine isimlerin alınması lazım. Gidenler gelenler kombinasyonu olduğu için doğal olarak şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Gecikiyorsunuz ve takım birlikte kamp yapamıyor. Yeni gelen teknik adam yeni oyuncularla çalışamıyor. Felsefesini, ruhunu, idmanlarını yansıtamıyor. Herkes tatil yaparken oyuncular diyor ki bu benim tatil dönemim, transferi Ağustos'ta yaparım, tatil bittikten sonra yaparım diyor yeni transferler. O yüzden Beşiktaş için Avrupa'ya gitse bile bir sürü engellerle karşılaşacak. O yüzden ne yapıp Ziraat Türkiye Kupası'nı finalini kazanması ve ikinci kupayı alma yolunu da açması gerekiyor. Öbür yol kendi bir yol, sıkıntılı bir yol. Bunun altını çizelim. Tüzük Tadil Kongresi'ne gelince ilk defa Tüpraş Stadı'nda yapıldı bu anlamda. Tribüne bir şey kuruldu. Hava biraz mevsim normallerinin çok altında düştüğü için işin açıkçası hastalanan çok olmuştur. Yani sahne kurulumu, organizasyon çok iyiydi. Ama birçok taraftar, kongre üyesi tribünlerinde yerini aldı. Kurullar, işte atkı taktılar, ısınmaya çalıştılar, o kadar saat orada beklediler. Hakikaten kolay iş değil. Yani ben locadan izledim, orada ısıtıcılar vardı. İşin açıkçası 1000'in üzerinde, son rakam bilmiyorum ama 1000 rakamını çok geçmişti. Belki de 1200-1400 kişi de gelmiş olabilir. Ben Beşiktaş'ın meselesiyle, kongresiyle, tüzük tadiliyle bu kadar sayıda insanın ilgilenmesini çok olumlu gördüm bu olumsuz koşullara rağmen. Beşiktaş'a sahip çıkmak, Beşiktaş'ın sorunlarına fikir vermek vesaire falan. Bunlar güzel hasletler, güzel şeyler. Gönül ister ki 3000 kişi gelsin, 4000 kişi gelsin, daha fazla kişi gelsin, daha çok katılım olsun noktasındaydı. Tüzük tadil çalışmalarına katılan dostlarımız var. Hem onlardan bilgi aldık, hem paylaşımdan sonra şeyler oldu, katkılar oldu. Başlarken değişenler, özellikle bu gayrimenkul yatırım ortaklığının kurulması, işte Beşiktaş'ın mallarının satılması, işte bir projelendirilmesi gibi fikirler. Daha sonra şeylerde, görüşmeler sonunda taslak girene kadar değiştiğini gördük. Yine tabii tartışmalı maddeler oldu. Onların için lehtarihte görüşmeler de oldu. Ben emeği geçen herkesi, gerçekten Tüzük Tadil Kongresi üyelerinin hepsini, katılan komisyona katılan hepsini tebrik ediyorum. Emek verdiler, zaman verdiler. Bunlar çok güzel şeyler. İkincisi tabii %100 insanların onayı olmayabilir. Bazı üyeler dediler ki ya biraz daha geniş tartışmaya açılmalıydı, biraz sıkıştırıldı diyenler oldu. Olabilir yani, çünkü anlamadığınız bir konuya ya da vakıf olamadığınız konuya böyle reaksiyonlar göstermeniz kadar şey yoktur. Yani kimisi için 4 ay yeterlidir, kimisi 1 yıl tartışılmasını ister. Yani zaman mevhumu göreceli olduğu için eleştirene de çok dikkate almayacaksınız, ya şey alacaksınız, saygıyla bakacaksınız. Bir orada iki şey çok hoşuma gitmedi. Kameraların olduğu bir ortamda kürsüye çıkan hatiplerin biraz dikkatli konuşmasında fayda var. Yani normalde gelenleri, kongreye katılanları, Türkiye Kongresi'ne katılanları tahrik edecek şekilde konuşmak, ters konuşmak, detone konuşmak, işte bunlar gerilimi artırıyor. Bu olmaması, biraz dikkat etmesi lazım. Kürsüye gelenin oranı ağırlığına dikkat etmesi lazım. İkincisi, yani eleştirseniz bile yapılan işi ya da yönetimin ya da Türk adilinin maddeleri görüşürken söz hakkı veriliyor çünkü lehte aleyhte oylamalar öncesinde. Bu bir. İkincisi, orada divan başkanı var. Sayın İsmin Kurulu Başkanı divan başkanıydı. Güvenlik görevlileri var, yöneticiler var. Hepsi kongreyiz, hepsi Beşiktaş'ta. Hatip konuşurken, eleştiri yaparken eğer sınırları aşıyorsa zaten divan başkanı uyarıyor. Sözünü de kesebilir, konuşmasını kesebilir, uyarıyı da yapabilir. Yani oradan diğer izleyicilerin ne kadar hatip yanlış konuşsa da divan başkanı müdahale etme hakkı varken türünden birilerinin müdahale etmesi, uyarması çok anlamsız ve manasız, çok yakışmıyor. Çünkü ulusal medyadan, ajanslardan şeyler var. Sanki Beşiktaş'ta Türk Telekom kavgalı geçti, işte hatibi susturmaya yönelik görüntüler gibi yansıyor orada. Çünkü müdahale ettiğiniz zaman buna biraz dikkat edilmesi lazım. Yani hatibin konuşmasının özgürlüğünün verilmesi lazım. Asla onun sözünü kesecek eylemlerde bulunmaması lazım. Eğer hatip bir yanlış ifade kullanıyorsa, ki görüyoruz zaman zaman, ya da doğru olmayan bir ifade kullanıyorsa bunu kongre divan başkanının yönlendirmesi, kesmesi gerekir. Karşılıklı bir diyaloğa girildiği zaman Beşiktaş için iyi görüntüler olmuyor. Benim izlenimlerim bu. Eğer içeriye ait bir takım düşünceleriniz, sorularınız varsa da onları paylaşırım. Umarım oradaki atmosferi yansıtabilmişimdir.
Eğer Tüzük Tadil Kongresi ile alakalı detayları da sevgili dinleyenlerimiz ve takipçilerimiz merak ediyorlarsa serencebey.com.tr sayfasında da haber olarak biz geçtik, oradan da bakabilirler. Ben içeriğinden ziyade sana başkanın bir çıkışından bir soru sormak istiyorum abi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bir açıklama yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile alakalı. Başkan da buna bir tepki gösterdi kürsüden. Bunun yankıları nasıl oldu?
Sayın Hasan Arat hatip, iyi bir hatip ve kürsü karşısında, kameralar karşısında iki tanedir. Mesela ben canlı yayınlara da çıkıyorum. Canlı yayında konuşmanın tavrı farklıdır, heyecanı farklıdır. Bir de karşıda kitleye karşı konuşmak vardır ki benim STK'larda bu yaptığım başkanlık görevleri vardı. Öyle 5.000 kişi, 10.000 kişi konuştuğum dönemler de olmuştur. Farklı. Sayın Başkan bunu iyi kullanıyor. Gündemi de iyi takip ediyor. Tabii Sayın Dursun Özbek depremzedeler yapmış oldukları yardımı biliyorum. Yaptılar Maraş'ta vesaire falan. Sadece kendileri yapmış gibi gösterip Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı sanki yapmıyormuş gibi gösterince de doğal olarak muhatabına, yani Sayın Hasan Arat'a ya da Sayın Ali Koç'a bir söz hakkı doğdu. Ben de hatırlarsan deprem döneminde ilk bir space odalarında çağrı yapıldı. Yarın gece oldu, depremin olduğunu akşam ertesi gün Vodafone Park'ta o gün toplanma kararı alındığında ben oraya gittim ve 9 gün boyunca gönüllü olarak çalıştım. Çoluğumu çocuğumu da aldım gittim. Orada bir sürü gönüllü, sadece işte binlerce Beşiktaşlı geldi gitti. Sadece Beşiktaşlar değil, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Trabzonlusu, Bursalısı, Kayserilisi, Onlar da formasıyla gelenler, çalışanlar oldu ve onları da haberleştirdik o dönemde. Ve hatta ilk müdahaleyi yapan, ilk çorba standını kuran Beşiktaş Çarşı grubu oldu. Gençler yanımızdaydılar, malzemeleri aldılar, yüklediler ve orada çadırlar kurdular. Yine yanılmıyorsam Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Umut Şenol ikinci günden itibaren o çadırların kurulmasına yardım etti. O gün iyi hatırlıyorum, Beşiktaş'ta bütün Sayın Hasan Arat'ın network firmasıyla gönderdiği şeyi ben çektim orada. Bir kamyonet dolusu malzeme vardı. Sayın Ahmet Nur Çebi ve yönetimin o gün yaptığı yardımları da paylaştık. Tevfik Yaman Türk Divan Başkanı yaptığı yardımları paylaştık. Bütün Beşiktaşların paylaştık. Ama en güzeli neydi biliyor musun o gün? Yani Beşiktaş bu konuda hayırda yardımda en önde giden kulüptür. Taraftarıyla organize sonradan şeyden bahsetmiyorum. O sıcaklığında en ihtiyacın olduğu, kimsenin inemediği bir noktada Beşiktaş girdi. Karayoluyla götürdü, deniz yolu, yollar tıkandı. Beşiktaş Roro'yla bindirdi. O lojistik konusunda inanılmaz uzman var. Bir anda Beşiktaş tırlarını şeye bindirdi, konteynerlarını. Roro'ya bindirip oradan indirdiler. Yani yolların tıkandığı dönemlerde bile. O yüzden birisi, herhangi biri Beşiktaş'ın yardım faaliyetlerini küçümsemeye kalkar, yok saymaya kalkarsa yanlış yapar. Beşiktaş Başkanı da bu konuda çok net ve çok doğru bir duruş sergilemiştir. Ve dahası ben bunları pek konuşmayı sevmiyorum. Ama Beşiktaş'ın farkındalığı ve depremin dünyada farkındalığı yaptığı bir katkının başlangıcı için bunu paylaşmayı da yapıyorum ve özür dileyerek bunu söylüyorum. Kartal adlı bir kardeşimiz Fatih'te oturuyor. Annesiyle beraber geldiler. Ben gönüllerle birlikte çalışırken bir ayıcığı vardı. Notuyla beraber bana verdiler. Babası da tribünlerde sürekli müdavim olan bir kardeşimizmiş Kartal. Hatta telefonunu da verdi. Kartal ayıcığını emanet etti. Dedi ki bu ayıcığı deprem bölgesine gönderir misiniz? Bir not yazmış. Bu ayıcıkla sen oyna, benim ihtiyacım yok, senin ihtiyacın var. Depremzedeki çocuklar için yapıyor, bir tanesine gitmesin umuduyla.
Canım benim
ya. Ama diyor sonra diyor o ayıcıyı oyna, sen diyor büyüdüğün zaman ya da bir gün onu bana geri getirirsin diyor. Benim adım da bu diyor, telefonunu vermiş. Ben bunu tabii duygulandım, kaydını çektim, Instagram'da yayınladım. Ve bunu deprem bölgesindeki, bak şimdi duygulandım, Türk bayrağı, Beşiktaş bayrağının arasına bu ayıcıyı koydum. Yine bir tane kumbarasını parasıyla gönderen bir taraf, getiren bir taraftar vardı. Onu da aldım. Beşiktaş yönetimine teslim ettim. Tabii bir de hani gönüllülerden biri olarak yaptım. Bir de yine Asya Kartalların, evet Asya Kartallarından bir engelli kardeşim tekerlekli sandalyesini getirmiş. Onu da ayırdım kenara. Ve bunları yönetime ve oradaki görevlilere teslim ettim. Bunlar dedi müzede kullanılabilir. Bunlar çok kıymetli şeyler. Sonra Şenol Güneş'in ilk katıldığı, etkinliğe katıldığı bir ara var. Orada basketbolcular geldi, Beşiktaş'ın futbolcuları geldi, çalışanları, yöneticileri, camiası, taraftarı, herkes oradaydı. Çalıştığımız herkes böyle sırt sırta o yaraları sarmak için uğraştı dönemde. Ben ayrıca gönüllü arkadaşlar vardı orada. Hepsi Beşiktaş çoğu. Dedim siz bu ayıcı şeye verelim, Şenol Güneş'e verin. Dediler ki Fatih abi, Fatih hocam sen bu proje senin, kafanda sen şekillendirdin. Sen takdim edersen daha iyi olur dedi. Şenol hocanın gazetecilere standart toplantısı bitti. Ben gazeteci arkadaşlara, kameramanlara dedim ki müsaade eder misiniz dedim. Tekrar açtılar kameraları, kenara çekildiler. Şenol hocaya döndüm, sayın hocam dedim, gönüllü arkadaşlarla birlikte size bir takdim yapmak istiyoruz. Bir sunum yap, bir şey vereceğiz dedim. Hoca da tabii dedi Fatih. Hocayı aldım, gönüllü arkadaşlarla biz ikinci bas toplantısı yapar gibi hocanın etrafını sardık. Ve Kartal kardeşimizin, ismi Kartal kardeşimizin ayıcığını ben hocaya deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırması ve bunun bir kampanyaya dönüştürülmesi ve bunun bir misyon halinde yayılması için hocaya takdim ettim. Hoca da bunu emanete aldı. Bu görevi size veriyorum dedim. Rica falan değil. Kameralar kayıt yaptı vesaire falan. Bu mesajı bütün taraftarlar o canlı yayınlar sayesinde, medya sayesinde duydular. Arkasından Sayın Genel Sekreter Mehtap Ferah hanımefendiye bu ayıcıyı aldım, tekrar ona takdim ettim ve bunun kampanyaya dönüştürülmesi, atkı olayına vurgu yaptım. Daha önce Van depreminde atkılardan ceza yemiydi Beş, biliyorsun, ama o atkılar oradaki Van depremindeki depremzedelerin acılarını, üşümelerini ısıtmıştı. İnsanın içini ısıtan bir çalışmaydı. Ondan da esinlendiğim için ben yönetime bunun bir kampanyaya dönüştürmesi fikrini, Ayıcık'la beraber, sevgili Kartal kardeşimizin fikridir bu. Benim değil bu arada. Ben onu Beşiktaş yönetimine bir proje olarak medyanın önünde ulaştırmakla görevliyim. Yani fikrin kaynağı Fatihli, babası Beşiktaşlı, annesi Beşiktaşlı olan Fatihli bir kardeşimizin, 7 yaşındaki bir kardeşimizin kendi el yazısıyla yazdığı ve fikirse babası da odur. Benim görevim medyanın ve Türkiye'nin gündemine taşımaktır. Sonrasında bu iş taraftardan, tribünden, birçok dostumuzun, sosyal medyadaki arkadaşlarımızın, kulübün de katkısıyla bu iş şey oldu, yayıldı, muhteşem bir şeye dönüştü.
Gerçekten abi
Bunu
çok
neden?
çok güzel bir yere gitti mi konu oradan. Hiç hesapta olmayan bir hikayeyi de dinledik senden.
Ahmet, benim ismimi pek duymamışsınızdır. Hatta Serhan Çetinsay bir gün televizyon kanalında bu fikir nereden çıktı deyince, Fatih Doğan, gazeteci Fatih Doğan'dan çıkmış. O işte orada Şenol Güneş şöyle böyle, o diyaloglar anlatmış, biraz tam eksik anlatmış, ama ben rica ettim ki hani şey yapılmasın, hani benim bu işi köpürttüğüm, bu işin fikir noktasında Kartal'dan aldığım fikri yaydığım çok bilinmesini istemedim. Çünkü orada herkesin emeği var, bu şey değil. O yüzden çok plan yapmadık, ama tabii Amerika'da CNN'de, işte İngiltere'de BBC'de, dünyanın en prestijli kanallarında, programlarında o sahaya atılan ayıcıkları görünce, dünyada getirdiği sesi görünce, bunun 100 tane konteyner yapmaktan ya da evler yapmaktan çok daha anlamlı ve değerli olduğunu görecek kadar vicdan sahibi olmak lazım.
Çok güzel gerçekten bir projeydi. Yani Come to Beşiktaş'tan
Evet abi.
sonra dünyada ses getiren
Evet.
hareketlerden bir tanesiydi. Çok bizi duygulandırdın.
Benim çocuklarıma da o mirasım, çünkü ben o gün onu yaparken, o 9 gün çalışırken 3 evladım da belli aralıklarla benim yanımda gönüllerle birlikte çalıştılar. Bizim yaptığımız bir şey değil. Çok daha büyük şeyler yapan var, ama bu Beşiktaş camiasının Kartal'la başlayıp benimle köpürtülüp orada yöneticilerin de sahiplenmesi, Şenol Hoca'nın da medyanın yayması, tribündeki arkadaşların, sosyal medya arkadaşların desteğiyle bu hale geldi. 1 milyarı aşan insan grubu, 1 milyar insanın bu kampanyayı, görüntüleri gördü ve Türkiye'deki depremin şiddetini, büyüklüğünü ve insanların o ayıcıklarla çocuklara nasıl sahip çıktığını, sosyal sorumluluk projesinin ne olduğunu gördü. Beşiktaş Kulübü 2 defa ödül aldı. İnanın, kendim o ödülü almış kadar sevindim. Ama daha duygusal bir şey söyleyeyim mi?
Buyur abi.
Kartal annesiyle geldi geçen şeyde, oturuyorum Black Cup'ta. Fatih amca nasılsın falan. Dedi, ayıcığım dedi, nerede dedi. Ara ara geliyor. Şimdi 2 defa oldu. Kartal geliyor. Annesi de biliyor durumu. Dedi ki, Fatih amca, ayıcığım nerede dedi. Ben dedim ki, Kartalcığım, ayıcığın Maraş'ta. Ayıcığın Hatay'da. Ayıcığın Adıyaman'da. Şu anda dedim ev ev dolaşıyor kardeşim dedim. Ne zaman gelecek benim ayıcığım dedi. Senin ayıcık dedim görevini tamamladığı gün, söz verildiği üzere o ayıcık sana gelecek dedim. Muhtemelen dedim Beşiktaş Başkanı Sayın Hasan Arat da o ayıcığı sana bir gün takdim edecek
Çok güzel
dedim.
abi.
Bu hikayeyi Sayın Hasan Arat'a da, Kartal'ın ailesinin babası da iyi Beşiktaşlı bu arada. Hatta hanımefendi dedi ki, Fatih abi dedi, yani bu proje, hani bunu köpürten, bunu işte şey yapan, bir proje olarak ortaya çıkartan sensin. Ben şahidim. Başkalarını bu işe sahiplendiğini görüyorum deyince, bunu dedim kimsenin sahiplenmesine gerek yok. Bu Beşiktaşların projesidir, bu Beşiktaşların değeridir. Yani kimsenin öne bir adım öne çıkma şeyi yoktur. Önemli olan bunun için gururu. Beşiktaşların depremzede gibi, olaylar gibi bütün sosyal meselelere duyarlılığıdır. Beşiktaş taraftarının bu özelliğini herkes bilir. Farklıdır, farklı bir duruş sergiler. O yüzden bence naçizane bu konuda da polemik konusu olmasını istemem. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, bütün takımlarımızın temsilcileri, başkanları, yöneticileri. Amasız fakatsız söylüyorum. Eğer yaptığınız işi büyütmek istiyorsanız rakibinizin yaptıklarını küçümsemeyin. Hele hele Beşiktaş'ın bu konudaki hassasiyeti ve duyarlılığı dünyada ses getirmişliği varken, dünyada ses getirecek projelere imza atan bir kulüp varken, yaptıkları atkı şovları, yaptıkları ayıcıklarla ilgili duygu köprüleri, barış köprüleri, sevgi köprüleri oluştururken, dünyada ses getirirken bunları görmezden gelip Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin adının karıştırarak yapmak senin başarını büyütmez. Sizin başarını bu böyledir. Yardımda koşturacaksın. En önde koşturacaksın.
Kesinlikle.
Dönüp arkada diğerleri
Sevgili başkan.
niye az yapıyorlar deyip bunu bir şey mevzusu yapmayacaksın. Çok duygulandım, uzun anlattım. Bir
Ağzına
gün
sağlık abi yani başkanın
inşallah Kartal'la eşiyle, annesiyle, babasıyla bir gün Kartal, ama Sayın Hasan Arat'a da söyledim bu konuyu. Bir gün belki de Sayın Hasan Arat çağırır. Kartal'ın o oyuncağını belki 6 ay sonra, belki de istediği bir vakitte Kartal'a hediye eder, emanet eder. Çünkü öyle emanet yolladı. Şu anda dolaşıyor yani. Deprem bölgesi, onun sevgisi başlattı. O sevgi dolaşıyor. Hala içimizde, hala ev ev dolaşıyor dedim. Ve Kartal da bekliyor yani. Ben onu bir şekilde geri vereceğim. Benden biliyor şu anda. Zaten bana verdiği için benden teslim alacak. Ben vereceğim de biraz daha dolaşsın diye şey yapıyorum. Umutla böyle bir hayat
Çok
var.
güzel abi.
Çok konuştum, kusura bakma,
Ağzına
duygulandım.
sağlık abi. O hissettik,
Mesela
o
bu.
duygu yoğunluğunu hissettik. O yüzden biz de bölmek istemedik. Yani başkanın TÜİK Tatil Kongresi'nde bunu bu konuya değinmesinden çok ayrı bir hikayeye burada dönüştü. Çok teşekkür ediyorum abi bunu bizimle paylaştığın için. Sevgili Batuhan hemen sözü vermek istiyorum. Gündeme de tekrar şöyle rotayı kırarak. Sevgili Batuhan sen bu akşam Trabzon maçına da göz attın. O rakiple alakalı da bir izlenimin var. Malum 23 Mayıs'ta kupa finaline çıkacağız. Beşiktaş'ın şansını sen nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle de rakibin şu andaki form durumu ile alakalı senin de değerlendirmelerini alalım.
Şimdi rakibin form durumu, hakemler, federasyon, MHK, tüm bileşenler bir araya geldiği zaman Trabzon çok daha avantajlı, daha yani Trabzon favori. Oynadıkları futbola da baktığın zaman Onaçı formda, Trezeguet, Visca. Yani o yüzden biraz finalde işimiz zor gibi gözüküyor. VAR hakemi yabancı olması gerekiyor bence. Kesinlikle yerli VAR hakemi olmamalı. Bu benim gözümde özellikle şu anda TFF Trabzon'un yakın ilişkileri lobi maçın hakemini onlara yakın bir isim olarak adil yönetmeyecek bir isim olarak belirleyeceklerini düşünüyorum. Yönetimin buna acilen önlem alması gerekiyor. İstanbul Ankara söylentileri vardı. Başkanımız çıktı, çok net bir şey söyledi. Biz her yerde oynarız, Türkiye'nin her yerinde oynarız dedi. Fatih abiyle oldukları canlı yayında. İnşallah İstanbul'da olur. Trabzon camiası da İstanbul'da istiyormuş. Tamam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayalım. 80-90 bin kişi neyse stat yarı yarıya. İyi olan kazansın. Hem tribünlerde yarı yarıya hem çünkü İstanbul'da da birçok Trabzonlu var. Onlar için de adil olur. Onlar da İstanbul'u istiyorlarmış. Bizim için de fark etmez. Biz her yerde oynarız. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında, Türk bayrağının altında, Türkiye Kupası finalini her yerde oynarız. Sahada kazanırız, kaybederiz ama masa başında inşallah kaybetmeyiz. Yönetim inşallah bu konuda önlem alır. Çünkü Trabzon'u gördüğüm, sahadaki Trabzon bugünkü oyunumuzla Kolay kolay yenebileceğimiz bir Trabzon değil. İnşallah Musrati'nin, Muçi'nin, Semih'in, Raşitsa'nın formda ve iyi olduğu bir gün olur bizim için o gün. Çünkü futbolcular için artık lig bitmiş gözüküyor. Ligi kafasından silmiş futbolcular Türkiye Kupası'na kanalize olmuşlar.
Yani kupa maçından önce bir lig maçımız daha var Hatay'a karşı. Umarım orada takım biraz daha umut veren emareler gösterir. Dediğin gibi bu takımı en kötü döneminde sırtlayan Semih gibi, Raşitsa gibi geldikten sonra birçok maçta etkisini gösteren Muçi gibi oyuncularımız daha da formunu yükseltir ve kupada oyunun bize dönmesini sağlarlar. Tabii Musrati'nin de dediğin gibi form durumu çok önemli. Yani orta sahanın bence bütün oyunun kararını değiştirebilecek boyutta bir duruma ulaşacak. Yani Musrati'nin orada etkinliği bize birebir bir etki sağlayacağını ben düşünüyorum. Hayırlısı olsun inşallah şu süreci çok iyi değerlendirip mutlaka sağlık ekibi de sakat ve yorgun oyuncuları da maça yetiştirirler ve oradan da çok sevindirici bir sonuçla çıkıp önümüzü açarız. Çünkü gerçekten bu sezon yani felaket bir sezon. Yani bu sezonu kupayla hatta eğer Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra Süper Kupayı da alabilirsek iki kupayla kapatabilecek olmamız da gerçekten bir mucizeye denk olduğunu ben düşünüyorum. Gelecek sezonla alakalı da tabii Beşiktaşlar şimdi çok meraklı. Bu sezon bir an önce bitsin istiyorlar. Takımın çok büyük bir revizyona gitmesini istiyorlar. Hemen bu konuda da sevgili Batuhan transfer gelişmeleriyle alakalı topu sana atayım direkt ilk önce. Hem hoca konusunda hem gelip gidecek oyuncular konusundaki duyumların nedir senin şu anda?
Şimdi öncelikle Ahmet şöyle bir şey var. Biz 23 Mayıs'tan önce hoca ile alakalı hiçbir girişimimiz olmayacak dedi başkan. Yani hoca Türkiye Kupası'nın durumuna göre belli olacak dedi. Transferler de duyduğumuz isimler var ama transferlerde de bence Türkiye
Ahmet,
Kupası'nın
şeyi düzeltelim mi? Hiçbir girişimiz olmayacak demedi. Girişimlerimiz var, devam ediyor ama kamuoyuna yansımayacak dedi.
yani şöyle duyurmayacağız anlamında bir açıklamamız, resmi bir açıklamamız olmayacak anlamında söyledi. Kupadan sonra hocayı açıklarız dedi. Hızlanır bu işler dedi galiba değil mi abi? Yanlış hatırlamıyorum. Öyle bir cümle kurmuştu.
Evet,
Hızlanır,
aynen.
evet. Kupa finalinden sonra hızlanır bu işler dedi. O yüzden o güne kadar daha önümüzde çok günler var. 11 gün kupa finaline ve isimler değişir. Yeni adaylar listeye girer, farklı şartlar oluşur. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla %51 kulüp yerli hocaya dönmüş durumda. Bu Şenol Güneş mi olur, Sergen Yalçın mı olur, yoksa Nuri Şahin mi olur bilmiyorum. Ben Nuri Şahin ve Devin Özek ikilisinin Beşiktaş'a hazırlandıklarını düşünüyorum. Benim hissettiğim, analiz ettiğim, gördüğüm kadarıyla yani aldığım haberler doğrultusunda Almanya'dan da çok yakınlarım, diyalogda olduğum futbol insanları var, futbolla ilgilenen kişiler var. Onlarla da konuştuğumda söyledikleri genelde Beşiktaş, Nuri Şahin ve Devin Özek ikilisiyle anlaştı minvalinde. Ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yabancı bir hoca başkanı ikna edebilir. Başkan iyi bir proje gelirse karşısına, iyi bir sunum gelirse belki yabancı bir hoca ile çalışabilir. Önümüzdeki günlerde bunları göreceğiz. Transfer dönemi bence Türkiye Kupası finalinden sonra özellikle kupayı alırsak Beşiktaş için çok hızlı olacak bu transfer dönemi. Çok ses getirecek ve çok fazla isim duyacağız.
Nuri Şahin'le alakalı bu akşam bir de şöyle bir haber düştü sosyal medyaya. Arne Slot sonrası için Feyenoord'un da Nuri Şahin için devrede olduğu söyleniyor. Bununla alakalı size gelen bir bilgi var mı? Bu transferi Beşiktaş ayağını daha güçlendirmek ve niyetini kesinleştirmek adına çıkmış bir haber olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yoksa gerçekten de hani Feyenoord'un da ciddi şekilde devrede olup Nuri'nin aklını çelebileceğini düşünüyor musunuz? İkinize birden sorayım.
Yani çelebilir, çelmek kavramı biraz farklı. Yani Sayın Hasanat çok net konuştu. Yani yerli isimlere onurlandırdı, kıymetli dedi, değerlendireceğiz dedi. Ama yabancılara da kapıyı kapatmadı. Mesela yayında başkana bir %75 yerli, %25 yabancı mı dendiğinde %51 diyelim dedi. Orada bence sevgili Batuhan'ın söylediği konu çok kıymetli, önemli. Yani yeni isimler lig bitince görüşülecek isimler, geçen seneden yazdığımız işte Van Bronckhorst olsun, Sol Kayer olsun, Nistelrooy olsun, birçok isim vardı o dönemde. Ama bence sözleşmesi biten yeni yabancılar da var. Bence oraya da başka bir sürpriz isim de çıkabilir. Başkan seviyor o sürpriz isimleri. Kamuoyunu tutmak ve tartışma konusu yapmamak için bence farklı bir strateji uyguladı bu sefer. Herkese olabilir dedi, umut verdi ama ben %51 yabancı olacağı hissiyatı taşıdım. Bilgiler ortada. Sizin bildiğiniz dışında ekstra bir şey bilmiyorum ama bence daha iyi bir yabancı beklentisi ve da çalışmasının olabileceğini düşünüyorum. Buna yönelik bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Avrupa meselesindeki şey de çok önemli. Hem Avrupa kapısını açacak hem de ikinci kupayı kazanacak. Yani düşünün, rakipleriniz şöyle bir ihtimal de olabilir. Bu kadar paralar, yatırımlar, yüksek maaşlar, inanılmaz transferler ödüyor. İşte siz daha mütevazi bütçelerle ama bu kadar sıkıntılı geçen bir sürecin arkasından iki kupa falan kazanıyorsunuz. Enteresan bir şey olur. Yani Türk sporunda ilginç gelişmelerden biri olur. Beşiktaş bunun, bu hayalin peşinden koşmalı. Benim burada sosyolojik ve psikolojik olarak dikkat çekmek istediğim bir konu var. Beşiktaş taraftarına biraz inanç, umut verdiğin zaman neler yapabileceğini Ankaragücü maçındaki destekleri de gösterdiler. Muhteşem bir atmosfer oluşturuyor. Daha ilerini gördük mü? Gördük ama bu kadar karanlığın ortasında böyle mum ışığı gibi bir lamba gibi nasıl bir aydınlattı, bir umut ışığı nasıl sardı herkese. O yüzden evet, Trabzonspor oyuncu grubu olarak, performans olarak, ligdeki durumu olarak, yükselme aşaması olarak evet, Samsun'a yenildi vesaire ama yani onun da başka psikolojik nedenler olabilir. Şu anda Beşiktaş'tan daha iyi olduğu bir gerçek ve Ziraat Türkiye Kupası'nı onlar da almak istiyorlar. Ve Beşiktaş'tan daha hazır durumdalar. Buna göre siz böyle olduğunu düşünür bile bilirseniz, oyuncu grubu olarak, takım olarak Trabzon'dan daha çok koşulması gerektiğini, Trabzon'dan daha çok fazla yürek ortaya konulması gerektiğini, Trabzon'dan daha yüksek mücadeleyle oynanması gerektiğini idrak edersiniz. Ona göre oynarsınız. Ve bu psikoloji sizi zafere götürebilir. Ve bir maç üzerinden yapılan her maç iki ihtimali barındırır yani. O yüzden çok favorisi olmaz bu tür maçların. O günkü havanız ve motivasyonunuz da bu işte çok etkilidir. Ben bu umudu taşıyorum. Transfere gelince de transferde takıldığım noktalar var. Mesela Aboubakar, konuşmuyoruz değil mi? Afrika Kupası'na gitti, döndü. Sakatlığı yok, bir şey yok. Yani ya bir oyuncu bu kadar mı motivasyon kaybı yaşar? Ya diyelim ki Şenol Güneş'te sorun yaşadı. Diyelim ki Burak Yılmaz'da sorun yaşadı. Diyelim ki Rıza Hoca ile yaşadı. Diyelim ki Santos'ta yaşadım. Yani bu kadar verimsizlik içerisinde, motivasyonsuzluk içerisinde olmaması mümkün değil. Yani Semih üzerinden konuşuyoruz ama Aboubakar'ın neden verim anlamadığını ya da neden oynamadığı konusu beni rahatsız ediyor. Ben Rozier için bir an önce kadrodan gitmeli ki şampiyon olduğu seneki emeğini hepimiz biliyoruz Gezal'la beraber. Ben Gezal'ın da gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Hasan Hat'tan farklı düşünüyorum. Aboubakar'ın da gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben Masuaku'nun da gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu tek tek anlatabilirim. Bu takımda Omar Kolay kalabilir. Neden biliyor musunuz? Yüreğini, ruhunu, her şeyini ortaya koyup maçlarda gol atıp zorlayan, ekstra bir şeyler yapmak isteyen bir oyuncu. Bir tek Afrika Kupası sıkıntısı vardı. Raşit ise çok dinamik, koşuyor, mücadele ediyor. Önemli. Yani bu oyuncu profillerine ihtiyaç var Beşiktaş'ın. Yüreğin savaşacak oyuncusu. İyi oyun, kötü oyun, iyi sonuç, kötü sonuç o tartışıdır. Önce iyi mücadele sorunu. Chamberlain'imiz. Yani Chamberlain de sakatlıkları nedeniyle verimli olamadı. Kabul ediyorum ama ya oyuncuda hep şu hissiyatı alıyorum ya. Yani. İdmanlardan, dönüşlerinden, sahadaki mücadelesi, arkadaşları salmışken, boş vermişken Chamberlain'in toparlanmasından diyorum ki bu oyuncu oynadığı zaman o İngiliz milli takımında oynadığı dönemi belki yakalayamayacak ama tabii ya o karakteri taşıyor yani. Beşiktaş'ın her aşamasında bu karakteri yansıtacaktır diye düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın yeniden yapılanma sürecinde bu oyuncular daha fazla aktif rol almalı kanaatindeyim. Yerli, yabancı, iyi, kaliteli, nokta atışı transferler Beşiktaş'ın önümüzdeki yıl Fener ve Galatasaray'la yarışacak, en azından mücadele edecek bir pozisyona taşıyabilir.
Çok teşekkür ediyorum abi değerlendirmelerin için. Programımızın da aslında sonuna geldik. İkinizden de son sözlerinizi alayım sevgili Batuhan.
Ben çok keyifli bir programdı. Fatih abi bizi duygulandırdı. Tekrar bu sebeple Hatay'da yaşanan depremde, Adıyaman'da, Hatay'da, Maraş'ta, o bölgede etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Önümüzdeki günlerde yine Serence Bey Podcast'te konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Fatih abinin ağzına sağlık, senin de emeğine sağlık Ahmet'ciğim. Görüşmek üzere
diyorum. Teşekkürler Batuhan. Sevgili Fatih abi senden de son sözlerini alalım.
Beşiktaş'ın yıllardır sahada, masada haklarının yenildiğini çok gördük. Bir nevi alışmak istemesek de alıştık. Ama hayır işlerinde de hakkını yeneceğini ilk defa görüyorum. En azından burada hakkı teslim edilsin. Yani hayır, hasenat ve sosyal işlerde Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş kulübünün tartışılmaz bir özverisi vardır. Bugün değil yani, 121 yıl kurulduğunda da öyledir. Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda yani canını kanını vermekten çekinmeyen, savaşlarda en cephede koşan, kurmay albayından askerine, öğrencisinden sporcusuna şehitler vermiş bir camianın bu süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli temel taşlarından biri olduğunu, bütün sosyal meselelerde, bütün sosyal duyarlılıklarda, depremlerde ilk koşan, gönülden koşan bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Böyle de olmalı. Böyle de devam etmeli. Ve bunu da desinler diye de yapmıyor Beşiktaş. İnandığı için, sevdiği için, içselleştirdiği için yapıyor. Karakteri gereği yapıyor. Ve yapmaya da devam edecek. O yüzden saygı duymak gerekiyor. Saygı da Beşiktaşlılıkta bir günde, iki günde saha sonuçlarıyla falan kazanılmadı. İşte bu tür duruşlarla kazanıldı. O yüzden bu hassasiyete dikkat edilmesi, ülkenin kardeşliğine, toplumun kaynaşmasına, bütünlüğüne ve daha ileriye gidecek bir Türkiye Cumhuriyeti'ne kapı açacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.
Ağzına sağlık sevgili Fatih Doğan ve sevgili Batuhan Ekşioğlu. İkinize de çok çok teşekkür ediyorum. Serence Bey'den Beşiktaş'a podcastinin, Serence Bey platformunun podcastinin 3. bölümünü birlikte burada noktalamış oluyoruz. Sevgili dinleyiciler, sevgili Beşiktaşlılar, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize dikkat edin. Her şey Beşiktaş için.
Bugün de Serence Bey'den başlayan yolculuğumuz Beşiktaş'ta sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi Serence Bey uygulamasından www.serencebey.com.tr web sitemizden ve birçok dijital yayın platformlarından takip edebilirsiniz. Transferlerden ilk önce haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için Serence Bey haber sitesini ve sosyal medya kanallarını mutlaka takip edin. Serence Bey ile ilk ve doğru bilen siz olun.